Efendim merhaba. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve değerli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Geçen iki bölümde İskilipli Atıf Hoca ile ilgili gündeme ilişkin yapılan bir takım değerlendirmeler üzerine programlar yapmıştık. Tabii bu iki program aslında bizim Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızın süre gelen muhtevasında bir parantezdi. O parantezi geçen hafta yayınlanan bölümümüzle kapatmış olduk. Bu hafta yine kaldığımız yerden Yavuz Sultan Selim Han dönemine devam edeceğiz. Değerli Okay Tiryakioğlu ile birlikte. Abi programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim'ciğim. Teşekkür ederim.
En son Yavuz Sultan Selim Han Çaldıran seferini bitirmiş.
İstanbul'a dönmüştü.
Burada evet, kalmıştık.
Bir parantez açma gereği hissettik. Senin de dediğin gibi. Şimdi devam edelim istersen.
Lütfen.
İstanbul'a geldikten sonra İbrahim'ciğim tekrarlamakta hayır var. Kendisi çok mütevazi bir karakter olduğunu bahsetmiştik Yavuz Sultan Selim Han'ın. Âlâ yuvâlâ bile bir tabii karşılama hazırlanmıştı İstanbul'un girişinden itibaren ona. Tabii karakter gereği günde iki öğün yemek yiyen, tek çeşit yemek yiyen, günde 3-4 saat geceleri bir uykusu olan, gerisinde ibadet ve okumayla zamanını geçen bir insanın gösterişli kıyafetlerden de her zaman uzak durmuş.
Mütevazı bir kişiliğe sahip.
Çok mütevazı bir kişiliğin böyle âlâ yuvâlâ ile tabii karşılanmayı nefsine bir tehdit olarak gördüğü için İstanbul'a ayrı olarak, ordusundan ayrı olarak girdi. Daha sonra tabii süratle İbrahim'ciğim bir tersane, büyük bir tersane çalışmasına başlattı. İstanbul'daki bugünkü tersanedeki hal işte o çalışmaya başlattı. Ve Çaldıran Seferi sırasında orduda isyan çıkaranlardan bahsetmiştik. Hı hı. Orduyu çadıra ok çekenlerden falan bahsetmiştik.
Evet.
Hatta eski dostu, çocukluk arkadaşı Hemdem Paşa'nın bu yüzden de
idamı
söz konusu olmuştu ki Yeniçeri ileri gelenlerin bu konudaki tahriki söz konusuydu. Tabii kendisine gelemiyorlardı. Gelip söyleyemiyorlardı.
Hı hı.
Aklıma şey geldi İbrahim'ciğim. Şeyh Şamil Hazretleri'nden biz bahsetmiş miydik bilmiyorum.
Yok, bir müstakil program yapmadık onunla ilgili ama ara ara giriyoruz.
İnşallah orada.
Lütfen buyursunlar abi.
Orada Şeyh Şamil Hazretleri vazifeye göreve geldikten sonra, imamlığı devraldıktan sonra şunu demişti bütün bağlarına, yakınlarına, askerlerine: hiç kimse beni Ruslara bir uzlaşma teklif etmeyle ilgili sakın kapıma gelmesin demişti.
Hmm.
Tabii Selim Han tarzı bir karakteri var. Mütevazi, dindar. Fakat aynı zamanda da tabii Hazreti Ömer karakterli insanlar bunlar. İbrahim'cim sert karakterleri var. Şeyh Şamil Hazretleri de annesi üzerinden ulaşmışlardı.
Evet.
Buna tabii çok öfkelenmiş. Annesinin kırbaçlanma emrini vermiş. Fakat tabii o benim annem, her şeyiyle benim, bütün emeği bende olan insan. O yüzden
onun
kırbaçlanmayı onun yerine kendisi 100 kırbaç yemişti.
Hı hı.
Hemdem Paşa'nın idamı da buna benzer bir şekilde oldu. Ya Sultan Selim Han'a gelip yani hem de ordu bu kadar ileri gitmişken ve burada dünyevi bir maksat da kesinlikle güdülmemişken.
Tabii.
Tamamıyla hakiki İslam'ın, sünni dünyanın ana omurganın korunması üzerine nasıl zamanında Tuğrul ve Çağrı Beyler Fatimiler üzerine davrandılar. Aynı şekilde de Safeviler üzerine böyle bir hamle yapılması gerekiyordu. Bunlardan bahsettik. Kısa bir özet olarak söyledim.
Evet. Bir şey daha söyleyelim
buyurun,
abi.
Buyurun.
Hemdem Paşa, Yavuz Sultan Selim Han'ın çocukluk arkadaşı.
Çocukluk arkadaşı. Birlikte büyüdükleri. Evet. Satranç oynadık. Satranç arkadaşı. Geceleri satranç oynadıkları. Ya şöyle diyorlar. Niye satrançla vakit kaybediyor? Bunun mekruh olduğunu bilmiyor. Şimdi İbrahim'ciğim. Büyük şahıslar böyle Emir Timur da böyleydi. Bunlar senin benim gibi insanlar değil bunlar İbrahim'ciğim.
Evet.
Yani bizim gibi sıradan insanlar değil bunlar. Yani bunlar aynı zamanda sürekli hem devlet idaresinde olduğu kadar orduda marşallik konumunda olan insanlar.
Stratejiyi de bilmeleri
lazım. Sürekli akıllarını işlek tutabilmek için Emir Timur gibi Yavuz Selim Han da geceleri satranç oynardı. Yani her şeyi böyle bir alevlendirip dallandırmanın da gereği yok. Yani bu konudaki hadisleri bizler de biliyoruz ama böyle de bir şey var yani. Bu fitnecileri buldurdu. Hı. Onlara durumu
gereken
cezayı aldı İbrahim'ciğim. Batı'ya karşı bir sefer açılacakmış gibi davranıyordu. Gemiler 100 tane gemi kadırga inşa edildi o dönemde.
Muhtemelen Roma vardı değil mi zihninde?
Elbette ki. Vardı ama asıl onun daha doğudaki işi bitmemişti.
Hı.
İbrahim böyle bir görüntü veriyordu. Tabii ömrünün de bu vefa etmeyeceğini tabii kendisi de bilemezdi. Hem genç yaşta vefat etti İbrahim'ciğim. O da pek çok Ardılı ve sonrasındaki padişahlarımız gibi. O yüzden doğudaki meseleyi bitirmesi gerekiyordu ki bunların başında da tabii Memlük meselesi vardı İbrahim. Evet. Çaldıran seferi esnasında Şah İsmail tarafına doğrudan maddi ve manevi ne yazık ki yakınlık göstermekten çekinmemişti. Hı hı. Asker göndermedi elbette. Yani öyle bir şey elbette ki yapmadı. Ama bu konuda bir teşvikçisi olmuştu Şah İsmail. Bu konuda bir en uygun zamanın ne zaman olacağına dair düşünceleri vardı. Tabii o sırada İbrahim'ciğim İdisi Bitlisi Hazretleri'nin Güneydoğu'daki Kürt aşiretleri üzerindeki Ehl-i Sünnet ortaklığı, bir mezhep ortaklığımız, meşrep ortaklığımızdan da dolayı hı hı. doğrudan bu kardeşlerimizi, Kürt kardeşlerimizi bize bağladığı doğrudan hiçbir çatışma, burası altı çizilmedi İbrahim'ciğim, Kürtlerle Türkler hiçbir zaman kavga etmediler. Hiçbir zaman şu 100 senelik davayı çıkar.
Cumhuriyetin kuruluşundan sonraki sürece
yani
kadar.
Yani bu nasıl diyelim kafatasçılık manasındaki Kürtlük, Türklük çıkana kadar İbrahim'ciğim Kürtlerle Türklerin hiçbir kavgaları yok.
Abi zaten Malazgirt'te de omuz doğrudan, omuza mücadele ediyorlar.
Aynen öyle destekleri vardı. Doğru ordusuna karşı biz desteklediler. Ordu gönderdiler. 10 bin kişilik borduları vardı içimizde. Tabii doğru bir bunlar olurken bölgedeki Kürt kabileler bizim safımıza geçerken Yavuz Sultan Selim Han'da en doğru zamanın tekrar yeni bir harekatın en doğru zaman ne zaman gelir üzerine bir düşüncesi vardı İbrahim'ciğim. Gene her zamanki o gecelerinden birinde yanına Hasan Can geldi. Hasan Can Hemdem Paşa'nın yerini almış. Çaldıran seferinden sonra Tebriz'den getirilen Ehl-i Sünnet Türk alimlerden bir tanesi İbrahim'ciğim.
Bir yandan da hünkârın sır küpü gibi yanında gezdirdiği.
Yakın dostu. Hem evet. de yakın dostu İbrahim'ciğim. Yakın dostu. Danışmanı, baş danışmanı gibi bir şey olarak kabul edelim. Bir sabaha karşı Yavuz Sultan Selim Han her zaman olduğu gibi imsaka yakın bir vakitte yanına Hasan Can geliyor. Yavuz Sultan Selim Han hem sorarmış ona. Yani işte ne kadar uyudun, ne rüya gördün gibi. O gün de soruyor. Ha, imsaktan sonra geliyor şey yanına. Teheccüd kaçmış. Sabah namazı vakti geliyor. Ne rüya gördüğünü sorunca. Ha, bütün gece ne yaptın diye soruyor. Önce vallahi sultanım diyor. Bunu anlatmamıştık değil mi İbrahim?
Yok biz? Bu tahsilatı hatırlamıyorum abi.
Ne yaptın bütün gece diyor. Sultan diyor çok yorgundum diyor ya. Uyumuşum diyor. Uyuyakalım. Bütün gece uyudun mu diyor ya. Bütün gece uyumuşum sultanım diyor. İşte anca sabah namazına kalkabildim. İyi o zaman diyor ne rüya gördün anlat bakalım diyor. Rüyalarını konuşalım diyor. Oğlum hünkârım rüya da görmedim diyor. Tabii içinde alışık olmayan bir insan için İbrahim'cim hani çünkü geceleri zaten hemen hemen hiç uyumayan bir insan. Yavuz Sultan Selim Han. Nasıl olur diyor ya bütün gece uyursun da bir insan diyor nasıl rüya görmez diyor ya. Bir düşün diyor ya. Yok sultanım vallahi görmedim diyor. Yani görsem de hatırlamıyorum ben bir rüya gördüğümü diyor. İyi tamam o zaman diyor. Hadi bari işine git diyor. Hasan'dan çıkmış. Yani o sultan odasından çıkıyor İbrahim'ciğim. Ondan sonra yakında kapı ağası Hasan Ağa'yı görüyor. O da Hasan isimli ama başka bir Hasan bu tabii. Kapı ağası Hasan. Onu görüyor. Hasan Ağa yanında muhafızlarla oturmuş. Şey muhabbet, sohbet anında görüyor onları. Yanlarına geliyor. Hasan Can onların yanına geldiğinde kapı ağası Hasan yanında o muhafızlara bir rüya anlatmakta. Rüyamda diyor şu önünde bulunduğum kapının şiddetle çalındı diyor.
Evet.
Açtım. Kapıda 4 tane heybetli, çok görkemli insan diyor yani. Kıyafetlerinden Arabi oldukları belli, nur yüzlü. Ondan sonra kapıyı çalan kişi, ben Ali İbni Ebi Talip'im demiş. Ondan sonra bu gördüklerinde Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Osman. Haremeyn hizmeti Selim Han'a verildi. Bunu bildirin deyip gitmişler rüyasında. Aman diyor Hasan Can, ya diyor sultanımız diyor bana bir rüya gördün mü diye sordu, ben görmedim deyince... Hayret etti. Şimdi meğerse ben görmedim. Başka bir Hasan kulu görmüş rüyayı. Hemen bunu sultanımıza bildirelim diyor. Selim Han'a tabii hemen rüya aktarılıyor İbrahim'ciğim. Selim Han da bu artık işaret verildi. Haremin hizmeti bize verilmiştir. Artık sefer vakti de gelmiştir dolayısıyla evet. diyor. Batı'yla o günlerde durumlar sakin. Hatta Batı zaten Safevilerle olan o şiddetli münasebetten, o çarpışmadan... Bir nevi memnun durumda. Tabii Şah İsmail'in başına gelenlerden hoşnut değiller tabii. Ama hayatını kaybetmemesinden dolayı memnunlar. İşin bir sürüncemeye gideceğini muhtemelen papalıkta, Ceneviz'de, Venedikler'de fark ettiler. O yüzden de memnunlar evet. İbrahim'ciğim. Hatta yeni bir Memlüklerden dolayı ama onlar tabii kendi üzerlerinde bir harekat bekledikleri için tedirginler. Fakat nihayetinde Selim Han'ın sefer istikameti. Elbette ki belli oluyor. Batı bu noktada bir huzur buluyor o dönemde. Ordu kuruluyor. Şeyhülislam Zembilali Efendi bu noktada fetva veriyor. Hı hı. Fetvada şöyle diyor İbrahim'ciğim. Bilhassa Çaldıran Seferi esnasında ve öncesinde Şiilere destek veren, Ehl-i Sünnet'e düşmanlık eden, dolayısıyla Ehl-i Sünnet'e doğrudan zarar veren bir hükümdara karşı savaş bak caizdir. Hı hı. Diye böyle bir fetvaları da var. İbrahim'ciğim Gebze'de ordu harekete geçiyor. Anadolu yakasında Üsküdar üzerinde. Gebze'de ilk mola veriliyor. Fakat o Üsküdar Gebze arası tabii çok bağlık bahçelik o dönemlerde İbrahim'ciğim. Selim Han bir tedirginlik duyuyor. Ya diyor böyle mübarek bir sefere çıktık. Acaba diyor askerimizin yedekleri yani yanlarında, kırbalarında, çantalarında, bohçalarında bir... çünkü şey geçmişler böyle meyve bahçelerinden de geçmişler. Üzüm, elma bahçelerinden de geçiyorlar. Acaba böyle bir şey var mıdır? Bunlardan almışlar mıdır? İzinsiz ya da hani ücreti ödenmeden şekilde almışlar mıdır diye. Bütün Yeniçeri ağasını çağırıyor, ona bir ferman veriyor. Bütün Yeniçeriler başta olmak üzere bütün azapların, diğer normal askerlerin heybeleri kontrol ediliyor. Ve hiçbir ne üzüm ne elma çıkmıyor İbrahim'ciğim. Hı hı. O zaman çok seviniyor ve işte böyle bir orduyla böyle bir mübarek sefer başarılır diyor. İçine mutmainlik geliyor kendisinin de. Bunlar şimdi İbrahim'ciğim bunları söylüyoruz, bunlar çok... Tabii işitilen şeyler ama genel tarihlerin tamamında var bunlar. Yani bunlar artık mütevatir derecesine ulaşmış. Tarihi, temel tarihi kaynaklara da geçen.
Tabii şimdi bu tip şeyler geçen. Abi. Böyle
biraz böyle mekıbe gibi olmasını istemiyorum kalmasını böyle.
Tabii anlıyorum ama şöyle zaten bu gibi hadiseler bir işte anlaşma metni gibi yahut bir protokol gibi. Ya kayıt altına alınacak şeyler değil. Aynen yani. Öyle. Bunlar aynen. Yaşanmışlık ve... Sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi aktarıla gelen evet, şeyler, kulaktan aynen, kulağa gelen aynen, şeyler.
Tabii biz diyor Hasan Can o kontrolün olduğu, kontrolün yapıldığı, heybelerin kontrol edildiği gece sultanım diyor erki çıksaydı diyor heybelerden elma ya da bir işte bir üzüm şeyi çıksaydı ne olurdu diye sorduğunda olmaz diyor bu seferden vazgeçerdim diyor.
Vay be.
Bu seferden vazgeçerdik diyor yani. Çünkü böyle bir emirle yani doğrudan Hazreti Ali'nin rüyaya teşrif edip yani mübarek sahabelerle birlikte gelip böyle bir haberi bildirmesinin ardından ordunun elbette ki son derece temkinli ve takva üzere davranması elbette ki elzemdi İbrahim'ciğim. Ve hakikaten de o minval üzerinde ordunun ilerlediği.
Tam da Yavuz Sultan Selim Han'ın dediği gibi. Yani böylesi büyük seferler ancak böylesi
aynen öyle.
Mübarek ordularla aynen kazanılabilir. Öyle. Sultan Fatih'in ordusu da böyleydi.
Onu diyecektim. Aynen öyle. O evet. Da öyleydi İbrahim'ciğim. Fetih ordusu da aynen bu minvaldeydi. Hı hı. Aklıma bir şey geldi şimdi İbrahim'ciğim ya. Bak sen bunu konuşurken. Zaman zaman... Sen de denk geldin mi bilmiyorum. Sen de yani gezip dolaşan insansın denk gelmişsindir de. İstanbul'da olsun dışarıda olsun bazen böyle cami inşaatlarının yanından geçtiğimizde ya da cami inşaatlarına böyle bir girdiğinde falan. Ne yazık ki İbrahim'ciğim şey görüyoruz ya cami duvarların dibinde bira şişeleri falan görüyoruz
evet,
ya.
Evet.
Yani bu hakikaten incitiyor insanı yani. Şimdi o tabii. Böyle mübarek bir inşaatta çalışıyorsun. Ya insanın... Adap çok önemliymiş İbrahim'ciğim.
Dışarıdan gelip yani orada çalışanlar belki o... İsmini zikrettiğiniz şey içmiyor olabilir evet, ama evet. Dışarıdan gelip birinin o cami duvarının dibine oturup orada içmesi bile çok kötü bir şey abi.
İbrahim'ciğim şimdi orada o inşaat alanlarına dışarıdan biri pek girmez.
Evet.
Ne yazık ki bu inşaatta da çalışan insanların bu en azından kişisel hayatlarına bir şey demiyoruz ama
tabii.
Bu noktada dikkat hassasiyet göstermelerinde fayda var.
Yani, abi büyük alimler kitaplarını yazarlarken abdestsiz rahlerin başına oturmazlarmış.
Ya tabii ki yani bir meselede takıldıkları tabii. Zaman işte kıbleye dönüp iki rekat namaz kılıp o konu çözümünde Allah-u Teala'dan yardım diyor. Bizimle zaten Batı düşünürü, Batı dünyasındaki gelişmeler o aydınlanma dönemindeki o ne diyorlardı aydınlanma döneminde Prometheus önlüğünü veriyorlardı. Ateşi tanrılardan çalan.
Evet.
Yani baş kaldıran tanrılardan çalan. Onlar tanrılarla mücadeleye giren öyle bir mitolojik şeylerden besleniyordu Batılı düşünürler. Ama bizim hiçbir dönemimiz öyle olmadı.
Kesinlikle.
Her sıkıntımızda, her şeyde Allah-u Teala önermiş bizim alimlerimiz. Aynen bu orduda, bu minval üzerinde bir ordu olarak sayı kaynaklarda geçtiği üzere bu şekilde
işte
devam ediyor.
Bu orduları da yine ben de aklıma bir şey geldi paylaşayım abi. Eyvallah. Böyle yani savaşı Allah rızası için yapan bedenini, ruhunu Allah'a teslim eden ve o yolda harcamayı seve seve asla gözünün önünden gitirmeyen kişileri de Hani abdestsiz çocuk emzirmeyen analar yetiştiriyorlar.
Tabii ki.
Yani işte
ya kadın yemek yaparken Yasin suresi okuyan kadın halen de var tabii elbette ki.
Ya Allah'a şükür yani. Var ama hani insan kalitesini abi ölçerken biraz bunlara da dikkat etmek lazım.
Öyle.
Bu gibi insanlar nerede yetişiyor? Hangi koşullarda yetişiyor?
Aynen öyle. Ya.
Bir de işte yine tarih içerisinde Sultan 4. Murat devrinde ki inşallah yeri geldiğinde onu da konuşacağız.
İnşallah.
İşte böyle Boğaz şeyde İstanbul Boğazı'nda teknenin içinde, gemilerin kayıkların içerisinde zil zurna sarhoş olan Yeniçeriler de vardı yani.
Tabii. Maalesef öyle bir belaydı o dönemde onlarda. Öyleydi İbrahim'ciğim. Tabii Kansu Gavri Memlük Sultanı İbrahim'ciğim bu defa harekatın kendi üzerine olduğunu biliyor, anlıyor zaten. Hı-hı. Kendi üzerine olduğunu anlıyor. Aradaki son tampon bölge zaten Doğu Kadiroğulları'ndan kalkmış. Kürt kabileleri de safımıza geçmişler. Bu noktada Kansu Gavri tabii şöyle bir nasıl diyelim yani fecaat bir duruma imza atıyor İbrahim. Şah İsmail'e mektup gönderiyor. Firali olan Şah İsmail. Ve birleşme teklif ediyor Selim Han'a karşı. Fakat tabii o yediği korkunç darbe dolayısıyla henüz daha kendini hani zerre kadar daha kendine gelememiş Şah İsmail. Selim Han'dan da çekiniyor tabii böyle bir harekatın içine müdahil olmaktan. Musa Sultan'dan zaman istiyor bu noktada. Tabii Osmanlı elçileri de Kansu Gavri'ye gelen Osmanlı elçileri Kansu Gavri tabii beklenmedik bir şekilde kötü de davranıyor.
Evet.
Yani hapsedilmiş kendisi.
Diplomatik nezaketlerin çok dışında.
Nezaketinden ötesinde davranıyor. Yani doğrudan bir hasmane tavır gidiyor İbrahim'ciğim. Aslında yani meşrebimiz de bir. Aşağı yukarı zaten ırkımız da bir. Yani neticede hani böyle bir.
Onlar da Türk.
Onlar da Türk.
Kölemen.
Çerkezi de olsa neticede ehli sünnet insanlar İbrahim'ciğim yani. Kansu Gavri hemen 70 bin kişilik bir ordu toplayarak karşılamak üzere Selim Han'ı Halep'e doğru harekete geçiyor.
Okay abi. Tam burada kalalım.
Eyvallah İbrahim.
Yani tamam. Kansu Gavri orduyu topladı. Halep'e doğru harekete geçti. İki ordu karşı karşıya gelecek. Biraz heyecan katalım işin içine. Eyvallah. Bir ara verelim isterseniz. Aranın ardından sohbetimize devam edelim. Efendim kısa bir ara. İnşallah tekrar sonrasında beraber olacağız. Kıymetli dinleyicilerimiz aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve değerli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Aradan önce radyolarını yeni açan, sesimizi yeni duyan dinleyicilerimizi hatırlatmak için söylüyorum. Aradan önce Yavuz Sultan Selim Han'ın Memlük üzerine yürüdüğü o dönemi konuşuyorduk. En son işte Yavuz Sultan Selim Han elçilerini Kansu Gavri'ye göndermişti. Kansu Gavri elçileri diplomatik nezaketin çok dışında muamele ederek onları hapse atmıştı ve 70 bin kişilik ordu toplayarak Halep'e doğru Yavuz Sultan Selim Han ve ordusunu karşılamak üzere yola çıkmıştı. Tam da burada kaldık değil mi Okay abi?
Eyvallah İbrahim'ciğim, güzel anlattın. Halep'e doğru, Halep'te konakladı. O sırada Yavuz Selim Han Malatya yakınlarına geldi. Kansu Gavri orada az çok bir sağduyu göstererek tutsak aldı, elçileri serbest bıraktı. Bir özür içeren bir name kaleme aldı. Ve Selim Han'a gönderdi. Sefaret heyetinin başındaki kişi de Selim Han'la konuşurken hem mektubu takdim etti. Hem de şunları söyledi. Biraz da bir sitemini iletti Kansu Gavri'nin. Bugüne kadar hani sultanımız şöyle buyuruyor efendim dedi. Bugüne kadar bize babam ya da babamız diye hitap ederdi Selim Han. Şimdi bundan sonra ne değişti de üzerimize yürüdü? İnsan babam diye hitap ettiği birinin üzerine böyle bir askeri harekatta bulunur mu? Bunun sebebini kendisinden doğrudan yani kendisi net cevaplar almak istiyoruz bu noktada. Selim Han şunları söyledi İbrahim'cim. Bizler maksat sahibi insanlarız dedi. Allah-u Teala'nın yolunda cihada giderken önümüze öz kardeşimiz de çıksa, babamız da çıksa biz yürürüz. Üzerine yürürüz. Nitekim de bu durum budur. Sorunuzun net cevabı budur. Peki bizim bu tavrımızı bugüne kadar Memlük Sultanı anlamadı mı, bilmez miydi diye bu şekilde yanıtladı ve geri gönderdi elçileri. Tabii olası bir muhtemel bir çatışmayı engellemek için birkaç elçilik heyetinin daha gidip birbirleriyle mektup iletmeleri söz konusu. Fakat nihayetinde İbrahim'ciğim Mecdabık Ovası'nda bir Mısır Sultanı'nın karargah kurduğu, çarpışma nizamı aldığı, her ne kadar bir geç kalsa da bir diplomasi kullanmaya başladı. Ancak yine de çarpışmayı göze alarak buna da bu Halep yakınlarında işte bu, nihayetinde Mecidiyeköy Ovası'nda bir çarpışma nizamı aldığını da Selman öğrendi.
Evet.
O sırada Malatya alınmış, Antep geçilmiş, Tel Habeş denen bölgede konaklamıştı Osmanlı ordusu. O gün, o akşam Selman askerine hitap ederek bu gece ibadette bulunmaları, hı hı, artık yarın büyük bir ihtimalle cenk olacağı ve bu noktada maneviyatlarını sağlam tutmaları gerektiğini iletti. Gerçekten de o sabaha kadar İbrahim'cim güzel, zaten kazanlar sabaha kadar kaynadı. O asker hem yedi içti hem ibadet etti. Yani morali ve gücü artık tamdı askerin çarpışma için. Hı hı. Tabii 1516'nın bu Recep ayına denk geliyor İbrahim'cim. 25'ine denk geliyor. Kansugavr ordusunun başkomutanı Hayırbay. Ordusu güçlü. Fakat tabii ki Osmanlı ordusunda, Türk ordusunda bir husus gene burada öne çıkıyor. Nasıl Çaldıran Savaşı'nda bu husus öne çıktıysa, ateşli silahlarda üstünlük İbrahim'cim. Açısından sadece ateşli silah sayısında değil, bunları çok mahirane kullanmadaki üstünlük. Yani kademeli atış sistemi. Evet. Çaldıran'da bahsetmiştik bundan. Ya Çaldıran'da şey söyledik mi tam onu hatırlamıyorum. Toplardan bahsetmiştik ama söylemişizdir muhtemelen. Yeniçeri'nin bu, evet söylemiştik. Şimdi arkebüz deniyordu buna İbrahim'cim önceleri de. Yani el topu olarak adlandırılırdı. Fakat bunlar yakın zamana kadar, Çaldıran öncesine kadar arkebüzü yüklendiğinde ağır tabii bir silah tabii. O tavladaki barutu yakıp fitilli sistemle ateşleniyor bunlar. Bir çatal ayak konulur yere, nişan almak için de. Asker bunu ona yaslardı.
Sabitlemek için.
Evet. Tabii şimdi İbrahim'cim bunun doldurulması, tekrar hazır, ateşi hazır hale getirilmesi, ayağa yaslanması, ağırlığı falan, bunlar çok zaman alan şeyler ve çok da fonksiyonel, yani toplar kadar fonksiyonel
değildi
o dönemde. Fakat biz Çaldıran ve Mercitabık seferleriyle birlikte Osmanlı ordusunun bu yeni kaval tüfek dedikleri, henüz yivset sistemi yok içinde. Fakat daha hafif, omuzdan doğrudan yaslanarak kullanılabilen ve çatal ayak kullanmaya ihtiyaç duymayan yeni nesil bir tüfek kullandıklarını görüyoruz. Ve bunları da toplar gibi kademeli atış sistemiyle gerek cepheden gerekse kanatlardan top atışları başlayana kadar çok etkin bir şekilde, özellikle Mısır süvarilerine, o Çerkez süvarilerine karşı İbrahim'cim çok etkili bir şekilde kullandıklarını görüyoruz. Selim Han her zamanki gibi Yeniçerileriyle birlikte merkezde. Detay vermek gerekiyor mu bilmiyorum ama
tabii,
yani
tabii, lütfen.
İşte sağ kanadında Anadolu Beylerbeyi her zamanki gibi.
Hı-hı.
Yürüyüşlerde daha çok Anadolu Beylerbeyi ileri de ordu önünde seyrediyor. Muharebelerde Anadolu Beylerbeyi sağ tarafı, sağ kanadı kontrol ediyor. Rumeli Beylerbeyi de sol kanadı kontrol ediyor.
Evet.
O dönemde Anadolu Beylerbeyi Zeynel Paşa, Rumeli Beylerbeyi ise Sinan Paşa, meşhur Küçük Sinan Paşa İbrahim'in o komuta ediyor. Aynı zamanda şeylerde Kırım giraylarından, o zaman Mengligray'ın oğulları Saadet ve Mübarek giraylar da ordularıyla birlikte ordunun içindeler.
Evet.
300 topumuz var. Çaldıran'daki gibi 300 top götürülmüş. Bu 300 top tıpkı gene Çaldıran'da olduğu gibi İbrahim'cim birbirlerine zincirlerle bağlı. Bu zincirlerle bağlı olması, ordu gerisi bir şekilde düşman fedaili tarafından basılırsa topların sürüklenerek götürülmesi. Çünkü seyyar toplar kullanıyoruz. Tekerlekli yani. Bunların aniden götürülmesi ne engel olabilmek için bu ordu şeyler zincirlerle birbirine bağlı. Tabii iki tarafta o sabah iki taraftan da zaten ezan sesleri duyuluyor ya. Bu çok acı bir şey yani.
Evet.
Yani
iki tarafta, iki Müslüman grubu.
İki tarafta namaz, sabah namazını kılıyorlar.
İki Müslüman devletin birbirine
yani çok acı bir şey. Yani bu hoş bir şey değil.
Bunu hep konuştuk abi de. Keşke ya, tarihte yani karşı karşıya gelmek yerine güç birliği yaparak işte, Hristiyan dünyanın üzerine yürüselerdi. Tıpkı Ankara Savaşı'nda da olduğu gibi.
Tabii. Memlükler hiç yabana atılır bir devlet mi o zaman yani?
Kesinlikle değil.
Tabii eski kudretleri kalmamış.
Hacı ama yine de İslam dünyasının büyük devletlerinden,
büyük devletlerinden
bir tanesi.
Biri. Şeyi koruyamadıklarını kabul etmek istemiyorlar. Hicaz'ı koruyamıyorlar Portekizlere karşı.
Evet.
1515'teki o Selman Reis'in kovduğu Portekizlerden birkaç kere bahsetmiştik zaman zaman yeri geldikçe.
Peygamber Efendimiz'in
kabrini, naaşını haşa
çalınması gibi.
Gibi öyle projeleri var. Hatta Hicaz'ı asker çıkarmaya kadar bile cesaret ediyorlar. Ciddiye. Yani bu noktalarda artık koruyamıyor Kızıldeniz'in girişini falan. Koruyamıyor yani, o şeyi kalmamış. Eski gücü kalmamış şeyin, Memlükler. Sabah namazından sonra işte fetih sureleri falan okunuyor. Mehter takımı tabii köşkleri vuruyor. Bütün gece zaten köş çalmışlar. İbrahim'ciğim ve Yavuz Sultan Selim Han'ın son bir söylemi oluyor askerlere. Yiğitlerim diyor, ölmek yok olmak değildir. Eğer şehitlik müessir olursa ahirette saadet bizimdir. Şayet düşmana galip gelirsek dünyada devlet bizimdir diyor. Ve şu şekilde ekliyor, duaya duruyor. Duaya duruyor İbrahim'ciğim, askerde katılıyor kendine. Ya Rabbi diyor, senin dinini yaymak, mübarek ismini yüceltmek için buradayız. Sonsuz kuvvet ve kudret sahibi ancak sensin. Ehli sünnet itikadını kuvvetlendirmemiz için bize yardım eyle, ordumuza zafer ihsan et dedikten sonra zaten atının sırtına geçiyor ki bütün o en azından 10 padişahta gördüğümüz İbrahim'ciğim, en azından 9'unda gördüğümüz o büyük mareşallik yeteneğinin yanı sıra aynı zamanda da büyük muharip, yani doğrudan savaşın içinde askerlikle savaşan muharip tarzı bir sultan. Hı hı. Yani ölmekten ya da yaralanmaktan çekinmiyorlar, şehadetten çekinmiyorlar evet. Bu noktada. Tabii aslında orduları idare ederken İbrahim'ciğim bu askere cesaret veriyor tabii ki. Orduya ekstra bir cesaret veriyor. Ama mesela İskender'in seferlerinde şöyle görüyoruz biz. Muharebelerin ilk anında girmiyor. Hı hı. İskender şeye. Çünkü tabii o da düşman topraklarda çok ilerlere gitmiş bir durumdayken doğrudan muharebeye girmiyor. Fakat ordu artık şeye geçtiği zaman.
Taarruza mı?
Ordu düşmanı geriletmeye başladığında ya da ordu bir şekilde artık düşman tarafından gerilemeye başladığında İskender'in de mesela doğrudan muharebenin içine girmesi söz konusu. Bu askere ekstra bir
motivasyon
oluyor, güç kudret oluyor. Aslında muharebelere idarecilerin sonradan girmeleri daha sağlıklı bir durum. Tabii. Çünkü vefat etmesi ya da ağır yaralanması durumunda
ordunun dağılma
bozguna uğraması ihtimali çok daha kuvvetli bir durum. Hı-hı. Nihayetinde İbrahim'ciğim muharebe bizim hem Yavuz Sultan Selim Han'ın muazzam çarpışması hem de ateş silahlardaki üstünlüğümüz ve bunları kullanmadaki üstünlüğümüzle kısa sürede bizim lehimize dönmeye başlıyor. Şöyle bir şey görüyoruz. Mısırlılar, İbrahim'ciğim, savaş Memlük askerleri diyelim, Mısırlılar demeyelim, Memlük askerleri muharebenin süratle aleyhlerine dönmeye başladıklarında İbrahim'ciğim bir bakıyorlar ki bizimkiler zamanında Hazreti Ali ve ordusuna yapıldığı şeklinde Sıffin'de İbrahim'ciğim bu Kur'an-ı Kerim sayfalarının mızrakların uçlarına asıldığını görüyor. Ve diyor ki bu Hazreti Ali Efendimiz'e yapılan bir hiledir. Şimdi aynı hile bize de yapılmak isteniyor. Bunlar hem Rafizi'ye yardımcı olurlar hem de Kur'an-ı Kerim'i haşa kendi bozuk düşüncelerine, hilelerine hücret ederler. Sakın aldanmayın, hücum edin diye doğrudan hücumu kendi yönetiyor. Ve artık son direnişte, Kansu Gavri'nin son direnişi de İbrahim'ciğim
başarısız
oluyor. Ve
Kur'an sayfalarını mızrakların ucuna takmanın manası nedir abi? Yani işte o şekilde Osmanlı ordusunun üzerine yürüdüğü anda askerin geri çekileceğini mi düşünüyorlar?
Tabii yani zaten bir kere sayfaya zarar gelmeyecek. Hmm. Gelecek bir şekilde muharebe esnasında kana toza bulunacak şekilde ya da yıpranacak, yırtılacak bir şekilde hücum edemeyeceği için düşündükleri için. Mızrakları da zaten Sıffin öncesinde de öyleydi İbrahim'ciğim. Bu tam üzerine geçirmiyor. Bağlanıyor aslında. Hı-hı. Ama bunun tabii bu kötü bir oyun yani. Ucuz.
Tabii. Yani ya harp hiledir ama yani ama bu kadar
bel altı bir evet. Oluyor. Bir vuruş oluyor bu neticede yani. Ucuz evet. Bir hile oluyor. Yakışmayan bir tavır bu.
Ama buna rağmen Yavuz Sultan Selim Han ordusuna üzerlerine yürümeye devam etmelerini emrediyor.
Zamanında çünkü bu tür bir hile tutmuş. Yani. Evet. Kansu Gavri'nin hakkını vermek lazım. Kahramanca savaştığını ve bu muharebede
vefat ettiğini
görüyoruz.
Bu da şey dönemli abi. Yavuz Sultan Selim Han Sıffin savaşında yaşananları bilmesi, onu okuması, orada savaşın sonuçlarının neler olduğunu yine okuması bilmesi benzeri bir duruma karşı karşıya kaldığında ne yapacağını kestirmesi açısından önemli. Yani bunlarla alakası, ilimle alakası olmayan, mevzuları derinlemesine bilmeyen bir kumandan olsa muhtemelen veya öyle bir asker olsa ne yapacağını şaşırırdı yani. Bunun ne demek oluyor filan diye.
Hiç kuşkusuz.
Muhtemelen şaşırırdı işte. Tabii. Maziyi bilmek, tarihi bilmek bu açıdan yöneticiler açısından aynen da önemli.
Aynen öyle İbrahim'ciğim. İbrahim'ciğim neticede geri kalan şeylerle ordudan kılıç artıklarıyla olan muharebe ikindi vaktine kadar sürüyor. Fakat Allah'ın izniyle Selim Han kesin bir mutlak bir zafer nasıl Safevilere karşı kazandıysa, Memlüklere karşı da kesin bir zafer kazanmış oluyor. İslam ordusu Halep'e giriyor, Türk ordusu. Başkomutanı, Kansur Gavri'nin başkomutanı doğrudan Selim Han'ın huzuruna çıkmak istediği bildiriliyor. Hayır bay. Hayır bay doğrudan İbrahim'ciğim görev istiyor Osmanlı ordusunda.
Evet.
Hatta bu muharebeye kendisinin hiçbir zaman taraf olmadığını, fakat Kansur Gavri'yi sultanı bu şeyden vazgeçiremediğini söylüyor. Sonra Bahsi Halifesi ordu içerisinde kendisine misafir ediyor Selim Han. Son derece hürmet gösteriyor ve onu son derece gösterişli bir alayla da Kahire'ye geri gönderiyor. Halep'ten Şam'a geçtiğini görüyoruz Selim Han ve ordusunun bu noktadan sonra. Burada Muhyiddin Arabi Hazretleri hepimizin malumu İbrahim'ciğim. Çok büyük bir zat, ne kadar büyük bir zat olduğunu ancak ayrı bir programda görecek kadar bir önemli.
İnşallah bir gün de onu konuşuruz.
İnşallah İbrahim'ciğim. Şunu biliyor Selim Han. Şına gelince Muhyiddin'in kabri ortaya çıkar.
Sırrı ifşa olur.
İfşa olur. Kabri de ortaya çıkar diye bir söz olduğunu biliyor Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri'nin. O zamana kadar da Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri'nin kabri gayb şeklinde yok zaten.
İşte bakın az önce söylediğim şey yine burada bir kez daha ortaya çıktı. Orayı okuması, onu bilmesi de önemli bir şey. Yani.
Bunu bilmese.
Yani Şam'a girdi ama Şam'da kim yaşamış, yani, ne olmuş bilmeden belki böyle taş üstünde taş bırakmayarak çekip gidecekti oradan yani.
Kabir belli değil şey olmuş. Zaten üzerine çöp falan dökülmüş. O halde bulunuyor İbrahim'ciğim. Ama tabii sen de isabetle altını çizdiğin üzere biliyor. Biliyor kabrin orada olduğunu, aşağı yukarı yerini. Bu konuda rehberlerle, bölgenin ileri gelenlerle, eskileriyle falan görüşerek İbrahim'ciğim. Kabir netice itibariyle bulunuyor Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri'nin. Böylece yani Selim'in bu işte Şın'a, Şam'a gelmesi, bu hikmet de bu şekilde ortaya çıkmış oluyor. Evet. Allah'ın izniyle.
Abi programımızın sonuna geldik sayılır. Bir dakika falan gibi bir süremiz var. Şimdi şunu söyleyerek bu programı bağlamak istiyorum. Tarih tekerrürden ibarettir diye bir söz var.
Aynen öyle.
Sultan Hamid Han'ın da ve ona isnat edilen bir sözde de tarih tekerrürden değil hatalardan ibarettir gibi bir şey vardı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi neyse tarih tekerrürden ibarettir sözü üzerine şunu söylemek mümkün. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethetmek üzere geldiğinde Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin türbesini bulduruyor, ortaya çıkarıyor değil mi?
Uzun uzun anlatmıştık onu.
Evet. Yavuz Sultan Selim Han Şam'a girdiğinde belki sahabe değil ama çok büyük bir alim, çok büyük bir Allah dostu Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri'nin mezarını ortaya çıkarıyor ve onun o sözünün altında aslında o sözün hikmetinin ne olduğunu da ortaya çıkarmış oluyor. Hikmet neydi abi? Onu söyleyelim, programımızı bitirelim. Yani sizin taptıklarınız benim ayağımın altındadır.
Orayı öbür programa dan devam ederiz diye düşündüm. Vaktimiz varsa anlatalım istersen.
Olur abi. Onunla bitirelim.
Bu tabii vefatından önce Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri ayağını yere vurarak sizin taptığınız benim ayağımın altındadır demiş. Bunu söylediği yeri tespit ettiriyor. Oraya kazdırıyor İbrahim'ciğim. Oradan da küp içinde altın çıkıyor. Yani zamanında Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri'nin neden böyle dediği çünkü o da bilinen bir sözü. Hatta bu yüzden
İdam küfürle
yargılandığı sözü. İbrahim'ciğim bu da hikmeti de bu şekilde ortaya çıkmış oluyor.
O altınlar da Osmanlı ordusuna geçiyor ve yeni bir sefer için tekrar ayrıca kaynak olarak da kullanılıyor.
Eyvallah.
Yani. Çok teşekkür ederiz abi. Teşekkür ederim. Güzel bir sohbet oldu. İnşallah bir sonraki programda devam edeceğiz.
İnşallah.
Değerli dinleyicilerimiz, Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızın bu haftada sonuna geldik. Değerli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile beraber bu hafta Yavuz Sultan Selim Han'ın Çaldıran Seferi'nin sonrasında Memlüklerin üzerine yürümesini konuştuk. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Haftaya görüşene dek Allah'a emanet olunuz efendim. Hayırlı günler diliyoruz.